13. Kaset 1. Yüz, sayfa 350. Efendiler, büyük hayaller peşinden koşan, yapamayacağımız şeyleri yapar gibi görünen sahtekar insanlardan değiliz. Efendiler, büyük ve hayali şeyleri yapmadan yapmış gibi görünmek yüzünden bütün dünyanın husumetini, garazını, kinini bu memleketin ve bu milletin üzerine celbettik. Biz panislamizm yapmadık. Belki yapıyoruz, yapacağız dedik. Düşmanlar da yaptırmamak için bir an evvel öldürelim dediler. Panturanizm yapmadık. Yaparız, yapıyoruz dedik, yapacağız dedik. Yine öldürelim dediler. Bütün dava bundan ibarettir. Biz böyle yapmadığımız ve yapamadığımız mefhumlar üzerinde koşarak düşmanlarımızın adetini ve üzerimize gelen tazyikatı tezyit etmekten ise haddi tabiye, haddi meşrua rücu edelim. Haddimizi bilelim. Binaenaleyh efendiler, biz hayat ve istiklal isteyen milletiz ve yalnız ve ancak bunun için hayatımızı ibzal ederiz. 50 dipnot, söylev 1, 193, 195, 196. Osmanlı İmparatorluğu ölmüştü. Türk halkı yüzyıllarca yabancı toprakları ve halkları fethetmek için faydasız bir mücadelede enerjilerini ve kanlarını boş yere harcamışlardı. Şimdi imparatorluk gitmişti ve onun göçüşü Türkler için de dayanılmaz bir yükten kurtuluştu. Diğer yerlerdeki Müslüman ve Türk kardeşlerine karşı Türkiye halkının en büyük sempatisi ve en sıcak duyguları vardı. Fakat bundan fazlası değil. Kaderleri ve sorumlulukları, kurtarmak, savunmak ve yeniden kurmak ödevinde oldukları, kendi doğdukları ülkelerinde yatıyordu. Ya modası geçmiş ya da vakti gelmemiş İslamcı ve Turancı birliğin geniş ve hayali planlarıyla bu ödevden şaşmamalıydılar. 1908'den beri kültürel milliyetçiliğin büyümesi, yeni Türk kuşaklarını Türklük, Türk ulusuna dayanan özdeşlik ve bağlılık fikrine alıştırmıştı. Kemalist Cumhuriyet yeni bir fikir, Türklerin ülkesi Türkiye fikri getirdi. Bu fikir o kadar yeniydi ki Türk dilinde bunun için bir ad bile yoktu. Genç Osmanlılar Farsça terkipte Türkistan'ı kullanmışlardı. Mehmet Emin Türk elinden söz etmişti. Ancak genç Türkler döneminde Türkiye adı yaygın olarak kullanılmaya başladı. Osmanlı İmparatorluğu'nun geriye kalan ve Türklerle meskun merkezi nüvesini ifade etmek üzere bu ad resmen ilk kez Anadolu'daki Kemalist devlet tarafından benimsendi. 1921 Anayasası'nda ve 1924 Cumhuriyet Anayasası'nda ülkenin adı olarak kullanıldı. Peyami Safa'nın güçlü anlatımıyla, İslamlık İstanbul'dan itilaf donanmalarıyla beraber uzaklaştı, Vahdettin'le beraber kaçtı ve Osmanlılık politikası İzmit'te Ali Kemal'le beraber asıldı. 51 dipnot. Safa, sayfa 87. Bakınız Rossi, İn Om 23, 381. Ali, 1867-1922. Damat Ferit Paşa kabinesinde İçişleri Bakanı'ydı ve milliyetçilerin amansız bir düşmanıydı. Kasım 1922'de Beyoğlu'nda tutuklanıp yargılanmak için Ankara'ya yola çıkarılmıştı. Fakat İzmit'te bir kalabalık tarafından yakalanıp linç edildi. Bu yeni toprak esasına dayanan Türkiye Devleti, Türk denen bir ulusun vatanı fikrinin, bu kadar uzun süre din ve hanedan bağlılıklarına alışmış bir halkın zihnine sinmesi hiç de kolay değildi. Yeni devletin bizzat sınırları, batıda ülkelerinin sevgili haritalarının kuşaklar ve öğrenciler üzerinde yarattığı heyecandan tamamen yoksun, yeni ve alışılmamış şeylerdi. Ülkenin adı Türkiye bile kavram olarak yeni, şekil olarak yabancıydı. O kadar ki Türk otoriteleri onun çeşitli telaffuzları arasında bir süre tereddüt geçirdiler. 52 dipnot. WINS 11 1953 279 3 1954 278 279 4 1955 61 Dini azınlıklar. O zaman hüküm süren kavram ve bağlılık karışıklığının iyi bir örneği Lozan Anlaşması'ndan sonra düzenlenen Türk-Yunan nüfus mübadelesinde görülebilir. Türkiye ve Yunanistan uyuşmazlıklarını sona erdirmişler ve aralarındaki ayrı bir anlaşma ile zorunlu bir nüfus mübadelesi ile azınlık sorunlarını sürekli bir çözüme kavuşturmayı öngörmüşlerdi. 1923 ile 1930 arasında 1.125.000 kadar Rum Türkiye'den Yunanistan'a ve bundan oldukça küçük sayıda Türk de Yunanistan'dan Türkiye'ye gönderilmişti. İlk bakışta bu mübadele, her iki tarafta da milliyetçi ve vatancı fikirlerin ve ulus ile vatana daha büyük bir birlik ve bağlılık verme arzusunun hüküm sürmesine bir belirti gibi görünür. Fakat olup bitenler daha yakından incelendiğinde, diğer fikirlerin ve diğer bağlılıkların hala işin içine karıştıkları görünmeye başlar. Yunanistan'a gönderilen Karaman Rumları, din itibariyle Hristiyan Rumlardı. Yine de bunların çoğu Rumca bilmiyordu. Dilleri Grek yazısıyla yazdıkları Türkçeydi. Karaman'da bıraktıkları kilise ve mezarlarındaki yazılar hala onların dil bakımından Türklüğüne tanıklık eder. Aynı şekilde Yunanistan'dan gönderilen Türkler pek az Türkçe biliyor veya hiç bilmiyor ve Rumca konuşuyorlardı. Rumcayı da eski Türkçe yazıyla yazıyorlardı. Yapılan iş bir Türk ve Rum mübadelesi değil, daha çok bir Rum Ortodoks ve Osmanlı Müslüman mübadelesiydi. Farklı bir toplumsal ve ulusal sınıflandırma sistemine alışmış olan bir batılı gözlemci, bunun hiçbir şekilde bir vatanı iade olmadığı, iki sürgüne gönderme, Hristiyan Türklerin Yunanistan'a, Müslüman Yunanlıların da Türkiye'ye olduğu sonucuna bile varabilir. Genel olarak Türkiye'deki dini azınlıkların statüsü, bu yeni fikirlerin gelişmesinin ve gerilemesinin iyi bir belirtisidir. Hoşgörü şüphesiz ki izafi bir sorundur. Modern demokrasilerin savunduğu ilkelere göre hoşgörü ayrım yokluğu demektir. Bu anlamda eski Osmanlı İmparatorluğu hoşgörülü değildi. Çünkü gayrimüslimler egemen din saliklerine medeni ve toplumsal bakımdan eşit değil, birçok hukuki ehliyetsizliklere tabiydiler. Fakat tam hoşgörü en aydın modern demokrasilerde bile yenidir ve ona güvenilmez. Ondan korkunç sapmalar olmuştur. Bu anlamda hoşgörüyü Osmanlı İmparatorluğu'nda aramak pek makul olmaz. Eğer hoşgörüyü ayrımın değil de din sebebiyle işkencenin yokluğu şeklinde tanımlarsak, bu takdirde Osmanlı şöhreti 19. yüzyıl sonlarına kadar mükemmeldir. 15. yüzyıl Yunanlılarının Müslüman idaresine Frank idaresine ünlü tercihi sebepsiz değildi. 15. ve 16. yüzyıllarda İslamlığın ve Hristiyanlığın karşılaşması bazen 20. yüzyıl ortasındaki soğuk harp ile mukayese edilmiştir. Mukayeseyi yaparken mülteci akımının o zaman batıdan doğuya olduğunu hatırlamalıyız. 19. yüzyılda Osmanlı gücünün gözle görülür çökmesi ve Avrupa nüfuzunun yükselmesiyle Osmanlı gayrimüslimlerinin durumunda kötüye doğru felaketli bir değişme oluyordu. Müslim ile Hristiyan arasındaki maddi ilişki tanınmaz hale gelmişti. Ortaklığın teorik temeli bile gitmişti. Müslümanlar ile zımmiler arasında mevcut olan ve ikincisine kesin ve uzlaşılmış bir statü ve haklar veren, karşılıklı benimsenmiş eski ilişki, yeni fikirler ve yeni tutkular tarafından dinamitlenip yıkılmıştı. Liberal ilkeler, Türklerin tabi uluslara devlette tam hukuk eşitliği vermesini gerektiriyordu. Ulusal ilkeler bu uluslara devlete karşı ayaklanmak ve kendi bağımsız devletlerini kurmak hakkı veriyordu. Hristiyanlık ve imparatorluk ilkeleri Avrupa devletlerine bu ulusların hem vatandaşlık hem ayrılma isteklerini destekleyerek onlar adına müdahale yeteneğini veriyordu. Bu koşullar altında şüphe, korku, nefret ve bazen batılı hoşgörüsüzlüğün göze çarpar örneğini de bunlara ekleyebiliriz. Tabi uluslara karşı Türk tutumunu değiştirdi. Türk zayıflığı ve güvensizliği, yabancı istila ve iç ayaklanma karşısında çok kez müthiş baskı ve gaddarlığa yol açtı. En trajik olanı, 19. yüzyıl başlarında hala millet-i sadıka olarak tanınan ve bilgili bir Fransız gezgini tarafından Osmanlı İmparatorluğu'na en bağlı ve Türklerin en güvendiği azınlık grubu olarak tanımlanan Ermenilerin durumuydu. Değişiklik 19. yüzyılın ilk çeyreğinde Kafkasların Ruslar tarafından fethiyle ve Türkiye'nin doğu sınırında Ermeni kilisesinin yerleşip tanındığı, Ermeni vali ve generallerin iller yönetip ordulara komuta ettiği bir Rus Ermenistan'ın kuruluşuyla başladı. Bir yandan Rus Ermenistan'ın siyasal ve kültürel sadmesi, öte yandan Avrupa'dan gelen yeni milliyetçi ve liberal fikirler, Osmanlı Ermenilerini, özellikle yükselen orta sınıfları güçlü bir şekilde etkiledi ve ateşli, aktif bir Ermeni milliyetçi hareketinin gelişmesini tahrik etti. Türkler için Ermeni hareketi bütün tehditlerin en öldürücüsüydü. Fethedilmiş Sırp, Bulgar, Arnavut ve Yunan topraklarından uzak eyaletleri terk ederek ve imparatorluk sınırlarını yurda yaklaştırarak isteksiz de olsa çekilebilirlerdi. Fakat Kafkaslardan Akdeniz'e kadar bütün Asya Türkiye'sinde yayılmış olan Ermeniler Türk yurdunun kalbinde uzanıyorlardı. Ve bu toprakları terk etmek bir kırpılma değil, Türk devletinin dağılması anlamına gelirdi. Ayrılamaz derecede birbirine karışmış Türk ve Ermeni köyleri, yüzyıllarca komşuluk birliği içinde yaşamışlardı. Şimdi bunlar arasında müthiş bir mücadele, 1,5 milyon Ermeninin yok olduğu korkunç 1915 felaketiyle sonuçlanan tek bir ana yurdun sahipliği uğruna iki ulus arasındaki bir mücadele başlamıştı. Türkiye Cumhuriyeti'nde anayasa ve kanunlar bütün vatandaşlara tam eşitlik tanıdı. Yine de resmi alanda bile devletin yapısında ve politikasında laikliğe ve milliyetçiliğe rağmen Müslümanı Türk'le, gayrimüslimi de gayri Türk'le bir tutan eski fikrin devam ettiğine dair belirtiler vardı. Kağıt üzerindeki hukuki statüleri her zamankinden daha yüksek olmakla beraber, bazı bakımlardan gayrimüslimlerin Türkiye'nin kamu hayatına katılması, Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra fiilen azaldı. Bazı ayrımlar devam etti. Örneğin gayrimüslimler askere alındı fakat kendilerine silah ve görev verilmedi. Öte yandan devlet memuriyetinde gayrimüslimlerin sayısı hızla düştü. Bütün bunlar Türkçe bilmemeleri ve Türklerin toplumsal ve kültürel dünyasından kendi kendilerine tecrit etmiş olmalarıyla tamamen değil fakat kısmen izah edilebilir. Kozmopolit İslami İmparatorluk gayrimüslim azınlıklara belli bir yer ve görev ayırmıştı. Milliyetçi Cumhuriyet ise egemen gruba ya katılmak istemeyen ya da katılamayan kimselere pek az şey verebilirdi. Bir yanda Anadolu Türkçe konuşan Ortodoks Hristiyanlar Rum olarak sınıflanıp Yunanistan'a gönderilirken, İstanbul'da yerleşmiş Müslüman Boşnak, Arnavut, Kürt veya Arap çocukları Türk olarak kabul edilmişti. Anlamlı bir şekilde din, kimlik cüzdanlarında ve diğer resmi belgelerde hala gözüküyor ve Türk niteliği genel kullanımda yalnız Müslümanlara hasrediliyordu. Geri kalanı Türk vatandaşları olarak tanınıyor fakat hiçbir zaman Türk kabul edilmiyordu. Gayrimüslimlere karşı duygular değişmeler gösterdi. İmparatorluğun son yıllarının şiddetlenmiş nefretleri 1918 mütarekesinden sonra birçok Osmanlı Hristiyanları itilaf işgalinden pek sevindiklerini gizlemeyince en yüksek noktasına erişti. Ondan sonra işgal ve savaş anıları geçmişe doğru uzaklaştıkça, Müslümanlarla gayrimüslimler arasındaki ilişkiler iyileşti. Sonuncular statülerinde birbirini izleyen düzelmelere rağmen ayrı ve farklı bir ulus bütünlüğün dışında kaldılar. Durumlarının temel zayıflığı 1942-1943 varlık vergisi macerasında bir kez daha ortaya çıktı. 53 dipnot. Yukarıda sayfa 296 ve devamına bakınız. Anadolu vatanı. Fikir ne kadar yabancı, güçlükler ne kadar büyük olursa olsun, bir ulusal Türk devleti gerçek olarak vücut bulmaktaydı. Uzun süre Osmanlı İmparatorluğu'nun ağırlık merkezi olan Balkanlar yitirilmişti. İslam'ın ana yurdu Arap ülkeleri kendi ayrı yollarına gitmişlerdi. Anadolu Ermeni ve Rumlara karşı son kanlı mücadeleden sonra Türk ülkesi olarak elde tutulmuş ve başkent bile kozmopolit ve Levanten İmparatorluk İstanbul'undan, üzerinde bir Selçuk Kalesi bulunan bir Anadolu tepe şehrine nakledilmişti. Bir Türk ulusu fikri Türk okumuş sınıfları arasında çabuk gelişmişti. Fakat kendisiyle birlikte yeni bir tehlike de getirmişti. İmparatorluğun kaybı yeniydi ve nispeten küçük ulus, devleti tatminkar ve çekici görmeyen birçok kimselerin hala yüreğini yakıyordu. Pan-Türkist çevrelerde ve özellikle Tatar sürgünler arasında ereği çok dilli ve çok uluslu Osmanlı İmparatorluğunu ihya etmek değil de, Ege'den Çin denizine kadar Türk ve Tatar halklarından yeni bir Pan-Türk İmparatorluğu kurmak olan, yeni bir imparatorluk kaderinin Türkleri beklediği fikri yaygındı. Bütün bu çeşit tasarılara ve tutkulara Mustafa Kemal kesinlikle karşıydı. Türklerin Türkiye'de yapacakları uzun ve çetin bir görevi vardı. Diğer yerlerdeki Türk kardeşleri onların sempatik ilgi ve dostluğundan yararlanabilirlerdi. Fakat kendi siyasal kaderlerini kendileri yaratmalı, Türkiye Cumhuriyeti'ni kendi işinden alıkoyup uzak ve tehlikeli maceralara sürüklemeye çalışmamalıydılar. Gerekli olan şey, milliyetçilikten çok vatancılık, ulus gibi iyi tanımlanamayan ve çeşitli şekilde yorumlanan bir varlıktan çok mevcut, hukuken tanımlanmış egemen Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlılık idi. Vatan deyiminin modern Türkiye'de inişli çıkışlı bir tarihi olmuştu. Cevdet Paşa'ya göre 19. yüzyıl ortalarında bu deyim bir Türk askerine köy meydanından daha fazla bir şey ifade etmezdi. 19. yüzyıl sonlarında Namık Kemal'e, Arabistan'ın kutsal şehirleri de dahil olmak üzere, belki de özellikle bunlar, bütün Osmanlı İmparatorluğunu ifade ediyordu. 1911'de Pan-Türkist Ziya Gökalp için vatan ne Türkiye ne de Türkistan'dı. Geniş Turan ülkesiydi. Yine de Ağustos 1917 gibi yakın bir tarihte bile Sadrazam Said Halim Paşa, bir Müslümanın vatanı, şeriatın hüküm sürdüğü yerdir fikrini hala kuvvetle ileri sürebiliyordu. 54 dipnot, İnal, Sadrazamlar, sayfa 1892'de zikredilmiştir. Bu renk renk gelenekler ve fikirler temeline karşı Mustafa Kemal yeni bir Anadolu Türk vatanı fikrini zihinlere yerleştirmek istedi. Amacı halen İslami ve Osmanlı bağlılık duygularını yıkmak, Pan-İslamik ve Pan-Türkist heveslere karşı koymak ve Türk ulusunda vatanına karşı yeni bir bağlılık yaratmaktı. Bunun için seçtiği araç tarih idi. Tarihi Osmaniye encümeni tasfiye edilmişti. Bazı tarih teorilerinin ortaya konması için bir devlet politikası aracı olarak çalışmak üzere 1930'da yeni bir Türk Tarih Kurumu kuruldu. Görevleri okullarda ve üniversitelerde kullanılmak üzere vatancı bir yönde yeni tarih ders ve okuma kitapları yazmayı içine alıyordu. 1932'de Ankara'da Mustafa Kemal'in esinlendiği ve bütün Türkiye'deki tarih profesörleri ve öğretmenleriyle yabancı bilgin ve delegelerin de katıldığı bir Türk Tarih Kongresi toplandı. Mustafa Kemal'in ve tilmizlerinin ortaya koydukları teori kısaca, Türklerin bütün insan uygarlığının beşiği olan Orta Asya'dan çıkmış, beyaz ve Aryan bir ulus olduğuydu. Bu bölgenin gittikçe kuraklaşması dolayısıyla Türkler, uygarlık sanatlarını da birlikte götürerek dalgalar halinde Asya ve Afrika'nın çeşitli yerlerine göç etmişlerdi. Çin, Hint ve Orta Doğu uygarlıkları hep bu şekilde kurulmuştu. Son zikredilen uygarlıkların öncüleri, her ikisi de Türk budunları olan Sümerler ve Etilerdi. Bu suretle Anadolu ilk çağdan beri bir Türk ülkesi olmuştu. Bu gerçek, yarı gerçek ve yanlışlık karışımı resmi doktrin olarak ilan edildi ve araştırma ekipleri bunun çeşitli önermelerini kanıtlama işine koyuldular. 55 dipnot. Louis, Mea, 4, 224 ve devamı. Tarih tezi. Türk Tarih Kurumu'nun ilk yayınlarında ve Türkiye hakkındaki genel kitapların çoğunda yoğun bir şekilde tartışılmıştır. İlk resmi amacın genellikle tutulmamış olan yeni bir açıklaması için bakınız Ahmet Cevat Emre, Atatürk'ün İnkılap Hedefi ve Tarih Tezi, 1956. Bütün bunları bir otokratın kaprisi olarak alaya almak ağır bir hata olur. Mustafa Kemal sadece bir kapris veya basit bir ulusal övünme arzusu uğruna bu çeşit incelikle işlenmiş bir kampanya örgütlemeyecek kadar büyük bir adamdı. Kampanyanın nedenlerinden biri, son bir veya iki yüzyıl boyunca fena halde tahrip edilmiş bulunan Türk ulusal öz saygısına kuvvet vermek ihtiyacıydı. Önce Osmanlı İmparatorluğu kuvvetlerinin hemen hemen kesintisiz uzun bir yenilgi ve çekilme döneminin maneviyat kırıcı etkisi vardı. Sonra Batı garazına karşı kaçınılmaz olan tepki vardı. Aydınlanmaya can atan ve Batı dilleri öğrenmeye koyulan genç Türk'ün bu dillerin çoğunda adının bir hakaret olduğunu görünce uğradığı hayal ve şevk kırıklığına anlayış duymamak güçtür. İngilizce sözlükte Türk adı Yahudi, 56 dipnot. Avrupa'da başka yerlerde de benzeri bulunan bu kötülenme ortaklığı kısmen Avrupalı Türkologlar ve Türkseverler arasında Davids, Cahun, Wembry ve farklı bir türden Disraeli gibi Yahudilerin önde gelişinden ileri sürülebilir. Ve Galli gibi bir küfür deyimine verilmiştir. Türkler hakkındaki Avrupalı yazıların çoğunu çirkinleştiren garaz, bilgisizlik ve kelbilik, bir Türk'e Avrupalı'nın tarafsız tarihi inceleme ve gerçeği arama ideali hakkında hiçbir güven veremezdi. Bazı Avrupalı kurum ve bilginlerin siyasal nedenlerle resmi Türk tezini desteklemeye amade olması onun güvenini yükseltmiş olmayacaktır. Vaktiyle Türk, üstün din ve imparatorluk otoritesinin rahatsızlık verici yüksek tepesinden komşularına ve düşmanlarına hakaretle bakmaya alışmıştı. İmparatorluk gitmiş ve laikliğin gelişmesi onu din tesellisinden de yoksunlaştırmıştı. Türk gururunun ve öz saygısının şekillendirilmesi şüphesiz Mustafa Kemal'in amacının esas bölümü olmakla beraber muhtemelen onun birinci ereği değildi. Birinci ereği, Türklere Anadolu'nun, Türkiye'nin kendi gerçek vatanları, çok eski zamanlardan beri millet olma niteliklerinin merkezi olduğunu öğretmek ve bu suretle ulus ile ülke arasındaki şimdi mistik ve pratik olan eski ve yakın ilişkinin, yani Batı'nın egemen ulus devletlerindeki vatancılık temelinin gelişmesini hızlandırmaktı. Ondan sonraki yıllarda tutar yanı olmayan tarih teorileri sessizce terk edilip nezihçe gömüldü. Fakat kuvvetlenmesine hizmet ettikleri vatan bağlılığı durmaksızın büyüdü. Cumhuriyetin okullarında ve üniversitelerinde yeni bir kuşak yetişti. Bunlar için imparatorluk çok şükür artık sırttan atılmış bir yük ve Türkiye Cumhuriyeti'nin şimdi alışılan dörtgen şeklindeki vatanı bağlılıklarının ve emellerinin odağıydı. Türkiye ile Doğulu İslam dünyası arasındaki uçurumun genişlemesi, batılılaşma ve modernleşmenin kazandığı hız, Türkiye Cumhuriyeti'ni ülke ve halkın nihai meyvesi olarak kabul etmek üzere yetiştirilmiş yeni bir laik eğitimli kuşağın yükselişi, hep birlikte toprak özdeşliğinin derinleşen bilincini besledi. İkinci Dünya Savaşı'nın girdapları ve kasıp kavurucu fırtınaları ortasında, Türkiye'nin savaşa hazır tarafsızlığı bunu bir kat daha canlı ve daha somut hale getirdi. Müslüman Türklerin daha büyük çaplı bağlılıkları şimdiye kadar çözülmemiş olan İslam, Türkçülük ve Türkiye denklemine intikal edip onun içinde değişikliğe uğrarken daha küçük ve daha mahalli çaptaki hısımlık, meslek, aşiret ve kardeşlik gruplarına karşı daha küçük ölçüdeki bağlılıkları hala eskisi gibi sürmektedir. Bunlar mücadeleli seçimlerin gelişiyle yeni bir fonksiyon bile bulmuşlardır. Geleceğin en yüksek umudu, bütün gruplardan hür bir modern toplumda yerini, haklarını ve ödevlerini gittikçe daha iyi anlayan, daha bilgili ve daha kendine güvenli ferdin bazen zahmetli olan doğuşunda yatmaktadır. 11. Bölüm: Devlet ve Hükümet. Siz ey müminler, Allah'a, peygambere ve aranızdaki yetki sahiplerine itaat edin. Kur'an 4:62. Tatbik ve icra eden, karar verenden daima daha kuvvetlidir. Mustafa Kemal 1921. Merkezi Hükümet. Anayasa 1 dipnot. Osmanlı ve Türk anayasalarının gelişimi hakkında bakınız El 2 Düstur. Bernard Lewis tarafından gözden geçirilmiş metni Düstur Leyden 1966 sayfa 6-24'te. Ve İA Kanuni Esasi H.N. Kubalı tarafından. Anayasa gelişmelerinin tartışmaları şuralarda bulunur. W.I. 5 5-56 Preach Die Türkisch Versammlung Wong 20 April 1924 24-27 Taksim 2 1924 164-251 ve Jacke W.I. N.S. 5 1958 206-218 Ayrıca yukarıda sayfa 158 ve devamı, 256 ve devamı, 265 ve devamına bakınız. 19. yüzyıl boyunca Türk reformcuları yasama işlemleriyle Türkiye'ye bir Avrupalı devlet şekil ve yapısı vermeye çalıştılar. Avrupalı kanunlar ve yargı örgütü, Avrupa tarzında bakanlıklar ve idari usuller, genellikle Fransız kaynaklarından az veya çok değişikliklerle kopya edilip padişah fermanı veya hattı ile ilan edildi. Bu süreç liberal reformcuların en büyük başarısı olan ve Osmanlı İmparatorluğu'nu bir parlamenter demokrasi, Osmanlı Sultanı'nı da bir meşruti monark haline getirecek olan 1876 Osmanlı Kanuni Esasisi ile en yüksek noktasına erişti. Bu kez kaynak Fransız değil, Belçikalı, liberal, monarşik ve Fransızca yazılmış olmak üstünlüklerini bir arada toplayan 1831 Belçika Anayasası'ydı. Fakat Osmanlı İmparatorluğu Belçika değildi. Belçika Anayasası, Belçika'da yeter derecede iyi işliyordu. Orada bu anayasa Belçika tarihinin yüzyılların sonucuydu. Ve orada Belçika parlamentosu, temelinde komün ve il meclislerinin bulunduğu bir seçilmiş sorumlu meclisler piramidinin tepesindeydi. Türkçe'ye adapte edilen benzer anayasa, kaçınılmaz olarak Türk şartlarıyla ilgisiz ve bağdaşmaz ve sonunda işlemezdi. Bu anayasa resmen kaldırılmadı. Fakat 14 Şubat 1878'de Abdülhamit tarafından meclisin kapatılmasıyla gerçekte zımnen 30 yıl askıya alındı. 1908 Genç Türk Devrimi ile tekrar yürürlüğe kondu. Hemen sonra 1 Ağustos'ta padişahın Sadrazam Said Paşa'ya gönderdiği bir hattı humayun, Kanuni Esasi'nin tamamen geçerli ve yeniden yürürlükte olduğunu bildirdi. Ve ona tebaanın kişisel hürriyetini genişleten ve bunların dokunulmazlığını güvence altına alacak diğer birçok hükümler ekledi. Hattı humayun, kanuni usuller dışında tutuklama ve aramayı yasakladı. Bütün özel ve istisnai mahkemeleri kaldırdı. İlk kez seyahat hürriyeti ilkesini getirdi ve haberleşme güvenliğiyle basın hürriyetini teminat altına aldı. Bu hürriyet ziyafetinde göze çarpan bir eksiklik, padişaha devlet için tehlikeli kişileri sürme yetkisi veren 1876 Kanuni Esasisi'nin ünlü 113. maddesinin o zaman değiştirilmeden bırakılmasıydı. Ertesi yıl kaldırıldı. 2 dipnot. Bunlar ve sonraki anayasa değişiklikleri için bakınız Jacke, W.I. 5, 20 devamı. Metinler, gözü büyük, kili. Çeviriler, Krylitz, Grafenhorst'ta. Kanuni Esasiyi tekrar yürürlüğe koyan Ağustos 1908 Hattı Humayun'u, bunu yaparken gerçekte ona önemli eklemelerde bulundu. 17 Aralık 1908'de meclisin açılmasından sonra anayasa değişiklikleri için daha başka teklifler yapıldı ve tartışıldı. Değişiklik ihtiyacı üzerinde genel olarak anlaşmaya varıldı ve taslaklar hazırlamak üzere bir anayasa komisyonu kuruldu. İlk Genç Türk Parlamentosu'nun heyecanlı ve hareketli faaliyetleri arasında bütün anayasa metninin ayrıntılı ve sistematik olarak gözden geçirilmesi için zaman yoktu. Bunun yerine hazırlık komisyonu bazı maddeleri değiştirerek, diğerlerini yeniden yazarak veya yerini değiştirerek olayına göre parça parça değişiklikler dizisi ortaya koydu. Tasarı 21 Ağustos 1909'da kanunlaştı. Bu değişiklikler parça parça olmakla beraber bütünüyle amacı açık olan bir anayasa değişikliğini ifade ediyordu. İttihat ve Terakki Fırkası parlamentonun her iki meclisine de egemendi. Abdülhamit'in hallinden sonra bile gerici darbenin muhtemel bir kaynağı olarak saraydan hala korkuluyordu. Bu yüzden değişiklikler parlamentoyu güçlendirmek, tahtı da zayıflatmak amacındaydı. Hem sultanın hem onun atadığı sadrazamın statü ve yetkisi kısıldı. Parlamentonun egemenliği muzafferce belirtildi. Bunun sonucu olarak yürütme organının zayıflaması, bizzat genç Türklere uygunsuz geldi ve onların bazen şiddetle karşı konulan yürütme gücünü eski haline getirme çabaları, gelecek 10 yılın anayasa müdahalelerine sebep oldu. Yeni padişah 5. Mehmet, zararsız ve bağlı bir işbirlikçi olduğunu gösterdi. İttihatçılar da çok geçmeden kendi kontrollerindeki sarayın ve sadaretin zayıf olmasından çok kuvvetli olmasını isteyecek kadar güven duymaya başladılar. 1911 sonlarına doğru bu yönde meclise teklifler sundular. Muhalefet bu tekliflere sultanı değil, İttihat ve Terakki Fırkası'nı güçlendireceği ayan beyan olduğu sebebiyle şiddetle karşı koydu. Bunu izleyen parlamento ve anayasa bunalımında meclis feshedildi. Nisan 1912 seçimlerinden sonra iddiaçılar sağlam bir şekilde iktidarda kaldılar ve 18 Mayıs'ta Kanuni Esasi'nin birçok maddelerinin değiştirilmesi teklifi de dahil olmak üzere 100'den fazla kanun tasarısı sundular. Padişahın meclis üzerindeki yetkisini artıran bu değişiklikler 28 Mayıs 1914'te kanunlaştı. Daha sonra Ocak 1915 ve Mart 1916'daki değişiklikler padişahın yetkilerini daha da arttırdı ve ona hemen hemen takdirine göre meclisi toplantıya çağırmak, tatil etmek, süresini uzatmak veya dağıtmak yeteneğini verdi. Eski anayasaya son değişiklik Nisan 1918'de geldi. Mayıs 1914'te göreve başlayan meclis kanuni dönemini doldurmuştu ve yeni seçimlerin yapılması gerekiyordu. Bu seçimlerin yapılması o zaman açıkça mümkün olmadığından bir anayasa değişikliği savaş zamanında olağanüstü kararnamelerle meclisin süresinin uzatılmasına yetki verdi. 21 Aralık 1918'de yeni padişah 6. Mehmet meclisi feshetti ve sadrazam aracılığıyla hükümet etmeye başladı. Yeni seçimler Osmanlı İmparatorluğu'nda 6. ve son genel seçim Aralık 1919'da başladı ve 12 Ocak 1920'de toplanan Meclis-i Mebusan 18 Mart'ta kendi kendini tatil etti. 11 Nisan'da da padişah tarafından feshedildi. Son Osmanlı parlamentosu son toplantısını sona erdirmişti. 12 gün sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara'da açılış toplantısını yaptı. Mustafa Kemal ve Anadolu'daki milliyetçiler önce onun hukuki devamlılığını korumaya pek dikkat ettiler. Yabancı istilacıya ve işgalciye karşı savaşıyorlardı. Gerekli saygıyı göstermeye dikkat ettikleri meşru hükümdara ve onun hükümetine karşı değil. Kemal önce Anadolu'ya padişahın bir memuriyetiyle geldi. Bundan yoksun bırakılınca yeni bir statü zorunluydu. Bunu merkezi Erzurum'da olan Şarki Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti aracılığıyla buldu. 24 Ağustos 1919'da sabık 3. Ordu Müfettişi askerlikten müstafi Mustafa Kemal, aynı şekilde müstafi arkadaşlarından kurulu bir grupla birlikte Erzurum vilayet makamına, cemiyetler kanununa tevkifan, heyeti temsiliyenin kanunen tanınmasını isteyen beyannameyi verdi. 3. Dipnot, Nutuk, 1.67, Documents, No. 41, Karşılaştırma, Speech, sayfa 59. Ayrıca bakınız Jacke, Mit aus Hoch, Üniversite Berlin, 1939-58. Kanunen tanınan bu heyeti temsiliye eski ve yeni meşrutiyet arasında bağıntı sağladı. İstanbul'daki son meşru meclisin üyelerinin artık serbest olmadığı açık hale gelince, Mustafa Kemal ve arkadaşları Ankara'da toplanacak olağanüstü yetkili bir meclis için seçim kampanyasına giriştiler. Bu devrimci eylemde bile Mustafa Kemal yine hukuki devamlılık aradı. Vilayetlere, bağımsız sancaklara ve ordu komutanlarına gönderdiği emir, yabancı baskısı altında meclisin dağıtılmasına ve bunun sonucu olarak milletvekillerinin görevlerini yerine getirme yeteneksizliğine atıfla başlar. Bu nedenle ulusal çıkar, selahiyet-i fevkaladeyi haiz bir meclisin Ankara'da içtimaa daveti ve dağılmış olan mebusandan Ankara'ya gelebileceklerin dahi bu meclise iştirak ettirilmesini zorunlu kılıyordu. Böylece Mustafa Kemal, müntehipler meclislerince yönetilecek seçimlerin yapılmasını yalnızca heyet-i temsiliye namına emreder. 4. Dipnot, Nutuk 1. 420 ve devamı. Speech, sayfa 364'de. Jacke, sayfa 59. Büyük Millet Meclisi'nin kurulması ve gelişmesi hakkında ayrıca bakınız Tunaya'nın iki önemli incelemesi. Osmanlı İmparatorluğundan Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti rejimine giriş. Profesör Muammer Reşit Seviye Armağan, 1956 ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin kuruluşu ve siyasi karakteri, Ayrıbası, İstanbul Tarihsiz ve Bıyıklıoğlu, İnbel, No 96, 1960, 637-663. Meclis toplanınca Mustafa Kemal Başkan seçildi. Anlamlı bir şekilde Başkan Yardımcısı, son Meclis-i Mebusan Reisi Celaleddin Arif idi. Üçüncü gün, 25 Nisan'da meclis kendi yürütme kolunun kurulmasına karar verdi. Uzun bir tartışmadan sonra iki komisyon, bir icra komisyonu ve bir lahiya komisyonu seçildi. İkincisi bu arada faaliyet gösterecek ilk organ olan sürekli bir yürütme kolu için kanun teklifleri hazırlayacaktı. 1 Mayıs 1920'de kanun teklifi meclise sunuldu. Hararetli bir tartışmadan sonra kabul edildi ve hemen yürürlüğe girdi. Onun hükümleri gereğince 11 kişilik ilk icra vekilleri heyeti seçildi. Meclis bir hükümet sahibi olmuştu. 5. Dipnot, Tunaya, Karakter, sayfa 6-11. 22 Nisan'da meclisin açılmasından bir gün önce Mustafa Kemal orduya ve vilayetlere, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ertesi günden itibaren bilumum makamatı mülkiye ve askeriyenin ve umum milletin merciye olacağını bildiren bir genelge gönderdi. 6. Dipnot, Nutuk 1. 432. Speech, sayfa 375. Meclisin kendisi statüsünden ve görevlerinden daha az emin idi. 125 devlet memuru, 13 belediye memuru, 53 asker, bunların 10'u paşa, 53 din adamı, 14 müftü dahil ve 5 aşiret başkanından kurulu karma bir heyetti. Geri kalan 120 küsur üye, ticaret, çiftçilik ve çeşitli mesleklerde 40 tacir, 32 çiftçi, 20 hukukçu, 1 gazeteci, 2 mühendis ve tek bir zanaatkar olarak bir tüfekçi ustası çalışan kimselerdi. Son Meclis-i Mebusan'dan gelen üyelerin sayısı 92'den aşağı değildi. 7. Dipnot, Tunaya, Karakter, sayfa 5. Bu ve sonraki meclislerin kuruluşu hakkında bakınız Frey, Allied, 1965, sayfa 161 ve devamı. Üyelerin birçoğu Halife Sultan'a sıkıca bağlıydı ve bütün işlemlerin geçici ve olağanüstü bir nitelikte olduğunda ısrar ediyordu. Meclis başlangıçtan beri geçici bir devlet başkanı tanımayacağını veya bir naiplik kuramayacağını ileri sürdü ve Halife Sultan'ın mevcut baskıdan kurtarıldığı zaman meclisin kabul edeceği kanunların belirlediği çerçeve içinde görevini tekrar ele alacağını belki biraz kapalı bir şekilde ifade etti. 8. Dipnot, Jacke, Mit aus Hoch, Üniversite Berlin. Sayfa 60, History, sayfa 52-53. O sırada Halife Sultan'ın düşman elinden kurtarılması meclisin birinci ereğiydi ve muhafazacılar, başsız bir hükümet kurmak zaruretinde bulunuyoruz diyecek kadar ileri gidiyorlardı. 9 dipnot, Tuna'ya, karakter sayfa 7. Gerçekten hükümet deyimini kullanmaktan kaçınarak aynı amacı yerine getirmek üzere bir icra vekilleri heyeti kurulmasını onayladılar. Böylece geçici bir hükümet kurmak fikrinden bile ürken meclis bir anayasa yapmak arzusundan uzaktı. Fakat liderinin güçlü mahareti ve olayların amansız baskısı onu karşı konulamaz bir şekilde bu yöne sürükledi. Mustafa Kemal başlangıçtan beri bir kurucu meclis fikrindeydi. Sultanın hükümetinin ve Anadolu'daki düzensiz kuvvetlerinin yabancı orduların Anadolu'nun bazı kısımlarını işgalinden bile daha fazla olarak meclise karşı şiddetli bir mücadele sürdürmesi, milletvekillerini gittikçe artan bir şekilde onun liderliği arkasına sürükledi. Yeni bir Türk anayasası hazırlayıcılarının tutabilecekleri birçok yol vardı. Batıcıların ve İslamcıların 1908'den sonra aleniyete çıkardıkları tartışmalar ve kanıtlar biliniyordu. Batılı parlamenter demokrasi şekilleri o zaman için Batı'nın Türkiye'ye karşı düşmanlığı ile karartılmış olmakla beraber iyi biliniyordu ve üstelik istibdatçı hasımlarına karşı zafer çelengini taşıyordu. Doğu'da Rus devriminin kaosundan yeni bir hükümet sistemi yükselmekteydi. Eylül 1920'de Asya halklarına devrimci komünizmin bildirisini ilan etmek üzere Bakü'de bir Doğu Halkları Kongresi toplandı. Enver Paşa Moskova'da ve diğer yerlerde göründü ve Yeşil Ordu diye bilinen bir komünist hareket genellikle Anadolu işlerinde belli bir rol oynadı. Türklerin maddi çıkarları o sıralarda Batı'ya karşı Sovyetlerle birlikte harekette yatıyordu. Nitekim Mart 1921'de Mustafa Kemal ile Bolşevikler arasında bir dostluk anlaşması imzalandı. Fakat Mustafa Kemal'in Türkiye'yi bir komünist devlet yapmaya hiç niyeti yoktu. Korkulan yeni komşusuyla daha yakın ilişkiye girmekten kaçınmayı dikkate değer bir maharetle becerdi. 10 dipnot. Kemalistlerle Bolşeviklerin ilk ilişkileri hakkında bakınız Likör, Komünizm, sayfa 205 ve devamı. Bu açıklama şimdi Moskova'ya gönderilen ilk Kemalist elçi olan General Cebesoy'un hatıralarının ışığı altında genişletilebilir. Hatıralar 2. Karşılaştırma Jacke W.I. M.S. 5. 44 ve devamı. Daha Ağustos 1920'de meclis anayasa tekliflerini tartışmaya ve Batı siyasal düşüncesinin kuvvetler ayrılığı, genç Türk parlamentolarının da büyük ilgi gösterdiği bir konu gibi sorunlar üzerinde durmaya girmiş bulunuyordu. Sonra 20 Ocak 1921'de Büyük Millet Meclisi, gerçekte yeni Türkiye'nin geçici anayasası olan Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nu kabul etti. Kanun, egemenliğin ulusa ait olduğunu beyan ettikten sonra şöyle devam ediyordu. İcra kudreti ve teşri salahiyeti milletin yegane ve hakiki mümessili olan Büyük Millet Meclisi'nde tecelli ve temerküz eder. Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi tarafından idare olunur ve hükümeti Büyük Millet Meclisi hükümeti unvanını taşır. Geriye kalan maddeler seçimlerin yapılması ve devlet işlerinin yönetimi üzerinde durur. 11 dipnot. Jacke Mit aus Hoch, Üniversite Berlin ve WINS 5, 206-218. Metin, Gözü Büyük Kili, sayfa 85 ve devamı. Halkın egemenliği, Türkiye Devleti, bunlar yeni ve devrimci fikirlerdi. Ve bir anayasa kanununda yer alması, Türkiye'yi evrensel bir İslami imparatorluktan laik bir milli devlet haline geçiren hukuk sürecinde ilk kesin adımı belirler. Büyük Millet Meclisi'nin kurulmasıyla başlayan geçiş safhası, Cumhuriyet'in ve yeni bir anayasanın ilanıyla tamamlandı. 12 dipnot. Görüşmeler, Gözü Büyük Sezgin, 1924 Anayasası hakkındaki meclis görüşmeleri 1957. Karşılaştırma E.C. Smith, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 13, 1958, 82, 105. Müslüman topraklarında Cumhuriyet fikri yabancıydı. Fakat tamamen yeni değildi. 13 dipnot. Bakınız L2'de. De Cumhuriya ve Hurriya maddeleri Bernard Lewis tarafından. Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarındaki devlet ve hükümet teorileri karışıklığı içinde cumhuriyetçi fikirler gözükmemişti. Fakat bunları ifade etmenin mümkün olduğu da cidden şüpheliydi. 14 dipnot. Bakınız Emre'nin iktibasen verdiği Atatürk'ün yorumları, sayfa 5. Cumhuriyetçiliğin ilk belirtileri hakkında Karabekir'in yorumlarına bakınız. İstiklal Harbi 1960, sayfa 978, 1136, 1137 vesaire Karabekir. Mustafa Kemal'in çok geç bir safhaya kadar cumhuriyete karar vermediği ve padişahlık ve halifeliği zorunlu olarak Osmanlı hanedanında olmakla beraber muhafaza etmeyi düşündüğü şeklinde şaşırtıcı bir iddiada bulunmaktadır. 13. kaset 1. yüzün sonu.